Merhabalar, ben Türkiye'nin uzaylılar tarafından istila edilmemiş tek sinema yazarı Umur Çağıntaş ve Seda Artar'la O Podcast'in yeni bölümünde bir kez daha huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz Sayın Artar.
Hoş bulduk efendim, nasılsınız?
İyiyim, hamıda olsun. Ay kaç kez hamıda olsun dedim ama olsun. Farkında mısın? Sana Sayın Artar dediğim için herkes senden bahsederken Seda Hanım demeye çok dikkat ediyor.
Öyle mi? Bu yüzden mi diyorsun? Ay iyiyim. Yani çok hanımefendi bir kişiliğim olduğu için olduğunu düşünmüştüm ben.
Ya tabii ki sen zaten çok hanımefendi bir kişiliğin olduğu için ben sayın diyorum da böyle bir hani yaklaşanın da mesafesini böyle bir minimuma indiriyormuşum gibi. Hani orada dur portakal neydi?
Portakal orada kal.
Portakal orada kal diyormuşum gibi oluyor sanki.
Bir de tabii şey de var ya, bir Seda abla var. Herkesin tanıdığı ve bildiği. Bir de ben varım. Onu da Seda Hanım'a uygun görmüşler.
Ay Seda ablamıza da buradan selam olsun. Gerçekten insanın okulu böyle adaşı olsun gerçekten. Be hayatta. Ay.
Neden? Hayatımdaki bütün yolları o açtı. Bu isim açtı. Buradan anneme ve babama da sevgiler göndermek istiyorum.
Artarlar canımızsınız. Allah iyiliğinizi, sağlığınızı eksik etmesin.
Amin. Amin. Amin. Cümlemizinkine. Amin.
Kızıldık Şerbeti'nin oynadığı bir cuma günde kayıt alınca böyle oluyor arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet efendim, şimdi bu hafta yeni bir şey pek izlemedik. Seda sanırım bir Wes Anderson'ın kısalarına bakmış. Ben de
başladım, iki tane izledim evet.
Ben de son podcast'ten bu yana sadece böyle kimsenin adını duymadığı Poor Things adında bir film izledim. yani illaki çıkar bir yerde karşınıza, bilmiyorum.
Denk düşerseniz diyorsun.
Denk düşerse izlersiniz. Onun yerine daha ödül sezonu ve sinema ile ilgili güncel haberler üzerinden bir kayıt alacağız bugün. Ve açılışı da ödül sezonunun kurdelesini kesen Gotham ödüllerinin adaylarıyla yapalım. Bir küçük başlangıç notu olarak şunu söyleyeyim. Gotham aslında Amerikan Bağımsız Film Ödülleri olarak biliyorduk biz bugüne kadar. Fakat bu sene itibarıyla kurallarını değiştirdi. İki tane büyük kural değişikliği var. Bunlardan birincisi, artık bütçe sınırlaması yok. Siz eğer değerlendirmeye alınmak istiyorsanız Gotham'a başvurabiliyorsunuz. İkincisi de bundan böyle yabancı filmlerdeki performanslarda oyunculuk kategorilerinde aday edilebilecek. Evet Sayın Artaş, bu iki kuralla birlikte şöyle bir listeye baktığınızda Ryan Gosling'in Barbie'sine şaşırmıyorsunuzdur diye düşünüyorum.
Bir tabii. Yani evet, Oscar'da tekrarlanacak adaylıklar var bence.
Buyurun bir şey yapın o zaman. Dikkatleri bir çekin bak birkaçına.
Tekrarlansa çok iyi olur dediğimiz sezon başından beri Rachel McAdams'ın Are You There God? It's Me Margaret'ını burada görmek çok tatlı bence. Davin, Devine, Joy Randolph'un Holdovers adaylığı var. Ondan sonra Ryan Gosling'in Barbie adaylığı var. Ryan Gosling sezonu açtı diyebiliriz herhalde.
Evet.
Yani tuhaf bir şekilde bu sezonda büyük bir sürü isim film yaptı. Wes Anderson'lar, Michael Mann'lar ama hiç anmıyoruz onları. Burada Penelope Cruz'u görmek acaba dedirtti bana. Ama hani başrol performansta Adam Driver olmadığı için aslında bu böyle bir tesadüf mü acaba da dedirtti falan. Filmi görmeden çok da konuşmamak lazım ama çok beğenilmedi sanki. Şansları şey yapabiliyorlar bildiğim kadarıyla, Ferrari oyuncuları promosyon yapabiliyor filmleriyle ilgili. O yüzden de hani daha görünürlükleri olacağı için sezonda belki şansları olabilir. Zaten Penelope Cruz kötü bir oyuncu değil kesinlikle ama nedense çok fazla sevgi görüyor akademiden. Yani de, tuhaf bir şekilde ne yapsa aday edeceklermiş gibi de bir durum var kendisiyle ilgili. Bir acaba Penelope Cruz'u görür müyüz dedim ben. Şeyi sormak isterim sana. Taste of Things'deki Juliette Binoche adaylığıyla ilgili ne düşünüyorsun? Gerçekten yardımcı rol mu?
Gerçekten yardımcı rol. Yani bir ikili bir şey var ama yani bir case lead üzerinden de oluşturulabilir ama yani filmin önemli bir kısmında Juliette Binoche yok. Dolayısıyla şey ya, bence bu arada filmde asıl aday edilmesi gereken yani başrol olarak hiçbir oyuncusu değil. Film boyunca pişirilen kuşlar. Yani ben bu kadar çok kuş türü olduğunu dahi bilmiyordum. Bu arada Sedacığım, filmde bir volavan yapıyorlar.
Artık yok zaten, hepsini yiyip bitirdiler. O kadar kuş artık yok. Soyları burada tükenmiş olabilir.
Veganlara da uyarı yapmadık bu arada. Trigger warning, trigger warning. Ama bir volavan yapıyorlar. Ya o volavanı yemek için... Bilmiyorum ya, bir şeyleri feda edebilirim gibi hayatımdan. Vazgeçilmez sandığım birkaç insanını yollayabilirmişim gibi geliyor. Ya sadece şöyle bir küçük yine Oscar Hedlick konuşturalım. Taste of Things'in dağıtımcısı IFC. IFC o kadar küçük ve bağımsız bir kurum ki... Yani Oscar aday edebildikleri son film Boyhood'du, öyle söyleyeyim. Yani bayağı böyle bir şanssız ve parası da olmayan birileri. Dolayısıyla yani filmin böyle bir şey olması lazım. Two Days One Night misali bir alıp yürümesi lazım ki yürüyebilir. Onu da şey yapmayayım ama bakalım bakalım.
Ama bu sene sanki o film şey gibi, Zone of Interest gibi. Böyle hani bir sürü adaylık çıkaracak. Adını çok sık duyacağımız film Zone of Interest olacak gibi. Burada Sandra Hüller'i görmek de Zone of Interest'le bence enteresan. Sunuz'a basıyorum. Asıl söylemek istediğimi sona bırakıyorum. Lily Gladstone'u burada görmek çok güzel. Yani adamlar o kadar aday etmek istemişler ki hiçbirimizin varlığından haberdar olmadığı bağımsız bir film yakalayınca yapıştırmışlar adaydı. Gerçekten takdir ettim. Past Lives'in Greta Lee'sini görmek çok güzel. Onu da adaylar arasında görebiliriz bence.
Ay keşke, çok güzel olur.
Priscilla bu hafta Amerika'da vizyona giriyor. Asıl Amerika piyasasında diyeyim, nasıl kabul göreceğini şimdi göreceğiz. Festivallerde istediğimiz kadar ses getirmedi ama Venedik'ten kadın oyuncu ödülü var. Burada da başrol performans adaylığı var. Kaylee Spagna'nın. Neden olmasın, belki onu da görürüz kısa listelerde. Aynen. Bence heyecan verici bir liste olmuş ama en heyecan verici olan tarafı tabii ki 4 adaylıkla Olaf was Strangers'ın en önde gözüküyor olması. Ben çok merak ettim. Bu sezon en merak ettiğim film olabilir. Festivalde izleyemedim. Burada da hem Andrew Scott'ı hem de Claire Foy'umuzu görmek beni çok mutlu etti açıkçası. Ne eklemek istersin buna? Her şeyi söyledim mi?
bir iki şey ekleyeceğim sadece. All of Us Strangers ile alakalı olarak ben filmi izleyen herhangi birinin Andrew Scott'a ve Claire Foy'a oy vermeme ihtimali olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Böyle şimdi sezonun çok başındayız. Paul Mescal After Sun adaylığı gibi davranılıyor. Ama ben bunun Oscar'a kadar gideceğini düşünüyorum. Claire Foy da nihayet o ilk Oscar adaylığını alacak. Çünkü hem First Man'le hem Woman Talking'le denedi şansını ama bir türlü yaklaşamadı. İkincisi işte şey söyledin, Taste of Things değil de Zone of Interest o filmde, kesinlikle katılıyorum. Bununla birlikte bu sene ben yarışta çok fazla yabancı filmin uluslararası film harici kategorilerde de aday edileceğine inanıyorum. Çünkü öyle bir yıldayız. Akademinin de ağzına layık Anatomy of a Fall, Taste of Things, Zone of Interest gibi birden fazla yabancı filmimiz var. Bir de neyi söyleyecektim? Toronto Film Festivali'nde seyirci ödülünü alan American Fiction'ın ben daha çok varlık göstermesini bekliyordum. Sadece Jeffrey Wright'ın aday edilmesi beni birazcık şaşırttı açıkçası. Ama bu da Jeffrey Wright adına sevindirici bir haber. Çünkü en iyi erkek oyuncu yarışında birazcık yarış şekillenmeye başladı gibi. Hani Cillian Murphy, Leonardo DiCaprio ve Bradley Cooper'ın aday olacağından %100 eminiz. Bunların yanına ekleyeceğimiz iki ismi arıyoruz. O iki isimden birisi de Jeffrey Wright olabilirmiş gibi duruyor. Başka ne söyleyecektim? Yani Poor Things'in uluslararası film kategorisinde olması da güzel. O detayı da atlamayalım. Ama yabancı filmler de artık performans kategorilerinde değerlendirmeye alındığı için Gotham'da kadrodan hiç kimsenin aday olmaması büyük şok. Ama Gotham'ın böyle bir tarafı var açıkçası. Split'te de olur. Yani biraz daha alternatife kaçmayı tercih ediyorlar. Çünkü bunlar jürili bir sistem. Yani şu gördüğünüz kategorilerin her birini 5 ya da 6 kişilik insanlar belirliyor. İşte bir yönetmen, bir senarist, bir sinema yazarı, bir küratör falan filan gibi. Fakat Poor Things benim bu sene şimdilik gördüğüm kadarıyla kadrosunda zayıf halka barındırmayan yegane yapım. Seda çok iyi herkes. Yani Emma, Lily Gladstone çok özür dilerim ama Emma Stone Oscar'ı almıyorsa dağılalım. O kadar iyi kadın. O kadar iyi kadın. Bu arada da Mark Ruffalo'ya da kocaman bir kalp bırakıyorum buradan. Beyefendi nihayet be. Nihayet o rolü buldunuz ya. Vallahi hadi inşallah. Hadi inşallah.
Ay hadi inşallah. Bir an önce izleyebilsek keşke ama Şubat'ı bekleyeceğiz. Bu filmi de detaylı konuşabilmek için.
Aynen öyle.
Sayın dinleyicilerimizden özür diliyoruz. İKSV utansın diyoruz. Bir kere daha buradan İKSV'ye selamlar.
27 Kasım'da dağıtılacak bu arada Gotham ödülleri. Onu da not düşmüş
olalım. Tam bir ay sonra olalım. Öğreniyor olacağız kazananları.
Evet.
Sen şeyi de izledin aslında. May December'ı da izledin. Filmi çok beğenmedin ama herkesin çok çok çok övdüğü ve supporting actor'da kesin görürüz dediği Charles Melton burada da aday. Ondan azıcık bahsetmek ister misin?
Çok iyi çocuk ya. Geçiyordu.
Ama çevresi kötü.
Filmin bütününde çok parladığını düşünmüyorum ben ama finalde bir tane çok vurucu bir sahnesi var. Bütün yüzleşmenin yaşandığı bir sahne. Yani o sahnenin hatırına birileri mutlaka adı edecektir. Akademinin radarına gider mi bilmiyorum. Çünkü çok böyle küçük bir performans olarak başlıyor. Ben filmde Julianne Moore'u hiç beğenmedim bu arada. Julianne Moore Oscar aday olmasın kampanyamı şu an başlatıyorum. Lütfen hanımefendi, yani zaten Oscar'ınız da var. Burada da çok iyi değilsiniz. Lütfen yer işgal etmeyiniz. O filmi izlemeni çok istiyorum senin. Zaten çok da kalmadı yani.
Çok kalmadı, evet, yakında geliyor.
Evet, şey, burada Türkiye'de Netflix'e gelmeyecek. Onu da söyleyelim. Çünkü müthiş yani.
Çünkü vizyona giriyor.
Evet, vizyona giriyor ama daha güzel bir şey var bence. Cannes'da Netflix'ten önce aldılar filmi. O yüzden böyle. Vizyondur bu. Bu vizyondur.
Vizyondur bu. Takdir ve tebrik ediyorum kendilerini.
Efendim, büyük usta, hepimizin Fahri dedesi, canımız ciğerimiz Martin Scorsese Letterboxd hesabı açtı. Seda, takipledin mi?
Tabii ki. Deli misin? Tabii ki. Şeyi gördüğüm anda, postu gördüğüm anda önce gidip kendi profilimde düzeltmem gereken bir şey var mı diye düşünmedim dersem yalan olur. 4,5 yıldız vermiştim ben Killers of the Flower Moon'u. Acaba düzeltmeli miyim diye düşündüm bir an için. Ondan sonra da takipledim tabii ki.
Hiç şey yapamadım. Link bulamadım. Önce gittim Martin Scorsese diye aratıp teker teker. Sonra buldum. Çok da güzel bir liste paylaşmış. Orada birinci sırada da The Heiress var. Çok sevdiğim bir filmdir. Scorsese ile aynı filmi beğenmek bir onurdur diyerek önümü ilikledim. Şunu ben sormak istiyorum. Bunu düşünmedik ama Türkiye'den hangi sinemacılarımızı Letterboxd'da görmek isterdin?
Zeki Demirkubuz tabii ki.
Neyi koyardı acaba ilk dördüne ya? Joker'i koyar mıydı sence? Yoksa çok mu popülist onun için?
Çok şey değil mi? To the point. bilemedim. Böyle efsane bir Beşiktaş maçı varsa onu koymaya çalışabilirim de.
Ay Zeki Bey, gerçekten ya. Akıl kârı değilsiniz de neyse. Ben Semih Kaplanoğlu'nu görmek isterdim açıkçası. Böyle favorite filmlerinin dördünde Terrence Malick olduğunu falan. Birazcık da açıkçası şey gibi, takke düştü kel göründü durumu olurdu. Kimi kopyaladı demişim, pardon. Kimden esinlendiği çok ortaya çıkardı ama bir taraftan da çok bariz olduğu için kaçınmazdı herhalde böyle bir şeyden ya.
Olabilir ya da şey falan da olabilirdi. Osmanlıcı filmler var ya. Reis falan, onlar da olabilirdi listesinde.
TRT yapımları diyorsun teker teker.
Ha mesela.
Yani bir taraftan da para içeride kalsın mesela. Eskiden yani akrabayı akrabayla evlendirirler ya.
Hep Amerikan filmi koymuş mesela. Biz niye yabancı filmler koyalım ki?
Doğru söylüyorsun mesela. Vallahi. Katılıyorum mesela.
Değişim. Şimdi giriyorum ve Letterboxd'ımı değiştiriyorum baştan sona.
ben bir Deniz Gamze Ergüven'i de görmek isterdim. Çünkü
vardır
ilk dördüne...
belki.
Olabilir. Yani muhtemelen favori filmlerinden biri Mustang, biri Kingster diye düşünüyorum. Çok da uzaklaşmak istemez rüzgar alan ağacından. Bu arada vazgeçilmez bir şey. Kadın yok oldu. Benim Deniz Gamze Ergüven nefretim yok olmadı. Bu da enteresan.
Olmadı gerçekten. Bak bu da enteresan.
Evet, Scorsese'yi takip edin ya. Ben şeyde...
Şu an önümde açık 198 bin takipçisi var.
Helal be. Ben Francesca'yı da tebrik ediyorum bu arada. Francesca, bunlar hep senin sayende. Güzel kardeşim benim.
She broke internet, fark ettiyseniz. Yani dün o kadar mutlu oldum ki Twitter'a her girdiğimde insanlar Scorsese Letterboxd'da diye şey yapıyordu. Sinir krizi geçiriyordum mutluluktan. Çok uzun süredir bu kadar birlik ve beraberlik hissetmemiştim açıkçası Twitter'da. Bana çok iyi geldi.
Burada Francesca'm, geceliğin babanın iPad'ini alıyorsun. Girip tüm Marvel filmlerine yarım yıldızı çakıyorsun. Buna ihtiyacımız var. İnsanlığın buna ihtiyacı var. Güzel kardeşim benim. Bu arada We Are Who We Are'da da çok iyi oynuyordun. Tebrikler. İzlemiş miydin bu arada Seda sen We Are
Who
We Are'ı?
Yok izlememiştim.
Orada oynuyordu Scorsese'nin kızı. Aşırı da tatlı bir rol. Öneririm izlemeyenlere diyerek devam edelim Francesca'nın bir akranından. Nur Bilge Ceylan'ın filminde Sevim karakterini oynayan genç çocuk oyuncu demek istemiyorum ya. Minnoş oyuncu Ece Bağcı 59. Chicago Uluslararası Film Festivali'nden en iyi yardımcı oyuncu ödülüyle ayrılmış. Ece'ye alkış.
Neden internet buna da yıkılmadı acaba?
Vallahi Oscar boyun uzun zamandır en çok ilgi gören tweetlerinden biri oldu açıkçası. Ama ha, yıkıldı şahane, diyemem evet.
Yani çok az haberleştirildi. Muhteşem bir başarı. Bence.
Bence. Bir de seçki de müthiş yani. O seçkinin içerisinden Ece'nin ödülü almış olması. Şey de çok hoşuma gidiyor benim. Nuri Bilge Ceylan filminden kadın oyuncuların ödül alıyor olması da çok hoşuma gidiyor benim açıkçası. Çünkü çok daha iyi kadın karakterler yazabildiğini düşünmediğim birisiydi benim. Ama burada birazcık talihini değiştirdi gibi. İki oyuncusu da şahane performanslar çıkardı. Biri Cannes'dan, biri Chicago'dan ödüllü. Ne mutlu ya.
Katılıyorum. Bundan sonraki dileğim Merve Dizdar'ın yerli dizilerden kurtuluyor olması. Evet, gerçekten de kendisini Ömer'de izledim ben 5 dakika kadar. Çok çok üzülüyorum ya. Pırıl pırıl bir oyuncusun. Cannes'dan altın palmiyen var ve düzenli olarak sinir krizi geçirdiğin bir karaktere can vermek zorundasın hayatını sürdürebilmek için. Bu çok üzücü bence.
Buna tabii ki de bir itirazım yok tabii ki. Ama ya şunu söyleyeceğim. Ömer'i ben düzenli olarak izlemiyorum. Arada rastlıyorum sadece. Ya ben Merve'yi de, Gökçe Bahadır'ı da, Gülçin Kültür Şahin'i, bir de Gamze Karaduman var. Bu şey olarak bilirsiniz belki. Binnur Kaya'yla Uğur Yücel'in dizisindeki Arife. Ya ben dördünü de çok severim. O dördünü birlikte izlemek inanılmaz keyif verici bir şey. Yani o dört kadınla ayrı bir dizi çekseler keşke. Ve onu izlesek. Bir de şey de hoşuma gidiyor. Yani burada Selahattin Paşalı'yı da çok övmüştük. Selahattin'i her hafta izleyebilmek çok büyük lüks değil mi ya?
Yani lüks de dizi çok bayık.
Doğrudur. Çok hakim değilim yani. Sürekli bir...
Ya ben de 5 dakika izledim gerçekten ve içim almadı. 5 dakika içinde iki kadın sinir krizi geçirdi. Çok saçma bir kıskançlık alt hikayesi dönüyor ve onun etrafında yetişkin insanların saçma sapan triplerini izledim. Dedim ki yok ya benlik değil yani, en azından benlik değil. Selahattin Paşalı'yı da her hafta izlemek şahane. Ama her hafta Succession'da izlemiyoruz ki arkadaşım. Selahattin Paşalı çok iyi Roman Roy olmaz mıydı bu arada?
Selahattin'den çok iyi bence Kendall Roy da olurdu.
Kendall da çok iyi olurdu evet. O yaşından dolayı biraz böyle bir de fark, hani hep çok ciddi adamlar oynuyor ya.
Evet ya.
Böyle eğlendiğini görmeyi çok isterdim.
Ya bazı kendisini. Oyunculara ismiyle hitap etmeyi çok seviyorum ben. Selahattin de onlardan birisi. Arkadaşımmış gibi anlatıyorum burada. Ya Selo ya.
Akranın da zaten değil mi?
Evet.
Şarkılar aynı yaşlarda oluyor.
Küçüktür diye düşünüyorum. Hemen buna da bir şey yapalım. Burada bakalım. Burcunu da öğrenmiş oluruz. Aa yaşıtmışız. Benden büyük. 3 ay büyük.
Ya bak gördün mü?
Aa, ama çok üzücü bir haberim var arkadaşlar. Selahattin'imiz Kova burcu. Hiç oldu mu ya? Hiç yakıştı mı ya senin gibi adama vallahi. Neyse.
Bir annene sor annem. Belki yanlış kaydettirmişlerdir.
Vay be, ilk ve ortaokulu Bodrum'da bitirmiş. Sonra 14 yaşında da Darüşşafaka Spor Kulübü basketbol altyapısına transfer olmuş. Gerçekten Selo, muhtemelen aynı okulda olsaydık bana aşırı zorbalık yapardı ama ben gizliden gizliye sana aşık olurdum güzel kardeşim. Buradan selam olsun diyelim o zaman Ömer Setin'e de. Belki Ömer Setin'den birisi bizi dinliyordur Seda, belli mi olur?
Yani dinliyor olmaları mı iyi olur, olmamaları mı iyi olur bilemedim benim çıkışımdan sonra.
Ben bir şey demedim bakın. Dikkatinizi çekerim.
Evet, Umut sizi Seda destekliyor. Şayet dinliyorsanız ben çok destekleyemiyorum. Kusura bakmayın.
Bu ülkenin soap operalara da ihtiyacı var diye ben. Soap opera demişken Seda. Netflix'in en büyük soap operası The Crown 5. sezonuyla geri dönüyor.
Geliyor gelmekte olan.
Pardon 6. sezonuyla, çok affedersiniz.
6, 2 bölümlük evet. Değil mi? 2 seferde çıkaracakları toplam 13 bölüm mü? Bir 6 bir 7 bölüm sanırım.
Ben 4 ve 6 bölüm diye hatırlıyorum. Yine
ha,
10 bölüm.
Özür dilerim. 10 bölüm hı-hı daha mantıklı tabii. 10 bölümlük yeni son sezonla kapatıyoruz artık Crown
evet
meselesini.
İlk parçası 16 Kasım'da, ikinci parçası 14 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak. Diana'nın ölümü ve ondan sonra da çocuklarının artık büyümüş.
Spoiler.
Korkuttum beni. Arkadaşlar daha da büyük spoiler vereceğim. Kraliçe de ölüyor. Ve filmin şey dizinin senaristi Peter Morgan kraliçe ölünce senaryoyu değiştirmek zorunda kalmış sanırım. Finalde bir şey kapatmaya çalışmış yani total bu The Crown defterini kapatırken Elizabeth üzerinden bir hikaye yazmış sanırım. Onu da izleyeceğiz. Ben heyecanlıyım. Yani 5. sezon çok böyle bir çok tadı kalmadı açıkçası bende. Yani yeni kraliçeye alışamadım, yeni Margaret'a alışamadım. Fakat bir taraftan da artık Crown'ın tek odağı Elizabeth ve sevimsiz kocasının adı neydi onun?
Philip.
Elizabeth ve Philip olmadı. Elizabeth ve Philip olmadığı için tek odağı. Yani böyle birkaç parçaya bölünmek çok da şaşırtmıyor beni. Ama yine de yani 5. sezonun acı tadına rağmen 6'yı çok merak ediyorum.
Çünkü çok bildiğimiz yerlere geldik.
Evet.
Bir de yani dramatik potansiyeli çok yüksek bir noktasına geldik hikayenin. Yani hani yaklaşmakta olan bir kaza var ve hiçbirimiz engel olamayacağız ona.
Yok.
Hani onun bilinciyle izliyor olmak bence de çarpıcı. Ben de 5. sezonu hiç sevmedim. Ama bunu izleyeceğim fırsatım olduğunca.
İzleriz. Bir de iki parçaya bölmüşler. Birikmeden hep birlikte izleriz.
Bir de ben The Peaky'nin performansından hiç mutlu olamadım. Ben çok seviyorum onu. Ama bu olmamış yani Diana. Böyle bir aksan rahatsız etti. O kaş göz mimikleri rahatsız etti. Çok böyle şey gibi. 23 Nisan'da öğretmencilik oynar gibi yani. Sevmedim. Ama yine de hani popüler kültürde çok izi olan bir hikaye. O yüzden de tabii ki de izleyeceğim.
Sana şok edici bir şey söyleyeceğim.
Buyur.
Bence bugüne kadarki en iyi Diana performansını Kristen Stewart verdi.
Hiç sevmezsin.
Yani düşünüyorum
yani filmi
çünkü.
Filmi sevmezsin. Kristen Stewart'ın da hastası değilsin. Kim var ki zaten şey var. Naomi Watts var. Çok kötüydü onun.
Emma Corrin var. Bence korkunçtu. Elizabeth Debicki var. Ve Kristen Stewart var. Yani bu dörtlü evet arasında açıkçası. Ya Kristen Stewart da kendince bir şeyler yaptığı için. Çünkü Emma Corrin'le Elizabeth Debicki'nin ki karikatür seviyesinde bir şey var. Debicki'den çok rahatsız değilim ben bu arada senin söylediğin kadar. Ya bilmiyorum o Diana çünkü Emma Corrin bana çok şey gelmişti. Çok minyon kaldı o rolü için. Ben Diana'nın tüm o kalabalık içerisinde böyle en uzun parıl parıl saçlarıyla hep öyle kaldı kafamda. Debicki'yi aura olarak çok yakıştırdım ben o role. Nasıl kadar enteresan aura dedim. Aura!
Aura. Bir şey Disney prensesi. Disney'in ilk Amerikan yerlisi prensesi Pocahontas'tan sonra. Aura. Lily Gladstone seslendiriyor. Duymadınız mı?
Ben de şey diye düşündüm. Ariel'ın evil sister'ı. Evil twin.
Ha, o da güzel olabilir. O da güzel olabilir.
Sen bir şey diyordun sanki. Debbie ki konuşuyorduk.
Ha konuşmanın süreci problem değil. Ben aksanını ve konuşurkenki mimiklerini çok abartılı buldum. Ama Debicki'nin performansı sezonun kesinlikle en büyük problemi değil. Çok özür dilerim. Asıl problem şey yani senaryonun böyle tamamen Charles'ı öne çıkaracak şekilde şekillenmiş olması, işte 4 sezon boyunca merkezde izlediğimiz ve iktidarla baş etmesi çabasına tanık olduğumuz kraliçenin böyle çok saçma küçük bir yan karaktere dönüşmüş olması, oynayan 3 oyuncunun birbiriyle hiçbir alakasının olmaması, Clary Foy'un performansına yaklaşan bir performans, özür dilerim Olivia Colman, görmemiş olmamız falan gibi şeylerle daha çok derdim var.
Yani Clary Foy ama zaten öyle büyük bir açılış yaptı ki yani. Claire Foy'la bizi tanıştırdığı için de bu arada ben de Crown'a çok müteşekkirim. Yani.
Kıyamıyorsun değil mi?
Evet çok çok çok seviyorum ya Claire Foy'u. Umuyorum hiç bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Şu an şeye bile bakmak istemiyorum ya. Hangi belgenin altında imzası var onu da bilmek istemiyorum.
Evet. Evet.
Lütfen.
Gördüğümü unutamayacağım bazı şeyler gördüm bu hafta gerçekten de.
Bu hızlı podcast'in sonuna inanılmaz iştah açıcı bir konu yakıştırdı. Bugün sizi övmek istiyoruz köşesinin yeni konuğu. Müthiş bir anda yakaladık kendisini. Justin Timberlake.
Buraya şey sokabilir misin?
For she's.
diye böyle bir intro sokabilir misin? Çünkü yakışır sanki. yani... Ya diyecek hiçbir şey yok ya. Layığını bulduğu için çok mutluyum. Britney kraliçemizi, gerçekleri teker teker Michelle Williams'ın sesiyle bize ulaştırdığı için bir kere daha tebrik etmek istiyorum.
Bu arada sevgili toslarım, eğer Amazon Prime üyesiyseniz Audible'ı indirebiliyorsunuz. İndirdiğinizde ilk bir ay ücretsiz ve 3 kitap hediye ediyor size. Direkt gidip Britney'yi satın alabilirsiniz. Ben de gittim, aldım. Michelle Williams'ın sesinden dinliyorum. Şu an bakayım 3,5 saati totali. 40 dakikam falan kaldı. Justin'in kısmı geçtik. Şu an şeylerdeyim. Daha bu en son çıkardığı Glory albümü 2016'ya kadar geldi. Daha çok babasından dert yandığı kısımdayım. Neyse, meselemiz Justin Timberlake. Justin Timberlake'e geleyim ben. İğrenç bir insan. İğrenç bir insan. Yani bir erkek ne kadar toksik olabilirse o kadar toksik. Ve bütün ününü, o şanı, şöhreti tamamen Britney'yi kötüleyerek ve Britney ile ilişkisi üzerinden bir, ne diyeyim, bir imaj sağarak yapmış, kurmuş. Pislik ya. Pislikmiş Justin Timberlake. Farkındaydık fakat kitapla birlikte tam artık şeye vardım yani. Okey. Hiçbir soru işareti kalmadı kafamda. Şeyleri büyük bir zevkle okuyorum. Justin Timberlake efendi geri dönüşünü planlıyordu biliyorsun. NSYNC'le şarkı yaptılar falan filan. Çok affedersiniz, götünde patladı. Beter ol şerefsiz.
Evet, şu an saklanıyormuş. Henüz basın karşısına çıkmaya hazır değilmiş. Beter olsunla ben de yankılamak istiyorum. Janet Jackson'a yaptıkları da çok taze zaten.
Aynen.
Britney'den ayrıldığı dönem ben çok yakından takip etmemiştim ama işte kadını kötülemek üzerine tamamen kurduğu o yaklaşımı. Şey bile hatırlıyorum, canım sıkılıyor. Jessica Biel'le evlendiklerinde böyle düğün fotoğrafları vardı People dergisine mi? US Weekly'ye mi vermişlerdi? Böyle saçma sapan haller, tavırlar, bana bak, bana bak şeyi, duruşu. Azıcık ağırlığın olsun ya. Azıcık insan ol ya Justin.
Demek asla övemiyoruz kendisine. Bu arada.
Ama Sexy Back güzel şarkıydı gerçekten, çıktığı zaman dinlemiştim.
Ben de Future Sex Love Sounds albümünü severim. O kadar. Başka ödüyor.
Ha, bir de şeyde çok iyiydi bence. Social medyada çok iyiydi ama galiba kendini oynuyormuş.
Social medyada mı?
Social network, özür dilerim. Şeyde. Social medya. David Fincher'ın evet, Social network filminde iyiydi gerçekten. Kendini oynuyormuş zaten diye düşünüyorum.
Ben de geçen gün Hot Ones'da izledim. NSYNC'de beraber konuk oldular. Yani Justin birader, öne çıkacağım diye neler yapmadın ya orada? Vallahi her soruya cevap vereceğim. Her şeyle ilgili bir fikrim var. Bırak diğerleri de konuşsun. Sen zaten 20 senedir şeydesin ya. Sürekli seni konuşuyoruz, seni dinliyoruz. Yeto, izin ver.
Her yerde sen ki... varsın zaten.
Ha. Michelle Williams'ın sesinden dinlemek bu arada Seda'cığım. Böyle geceleri yatağa Michelle Williams'ın sesiyle girmek bende farklı bir his yarattı. Bununla birlikte kitap dinlemek müthiş bir şeymiş. İnsanı inanılmaz tembelleştirdiğine hiç şüphem yok. Fakat yani böyle o kadar keyifle dinleniyor ki, bir sebebi varmış bu kadar insanın audiobook dinlemesini. Bu pazar boşuna dönmüyormuş.
Yani tabii bence her kitap dinlenmemeli ama bu tam da podcast dinlemek gibi biraz. Sohbet ediyormuşsuncasına, arada böyle duyduğun şeylere cevap vererek, ne bileyim, bir yürüyüşe gitmişsin mesela, yan yana Michelle'de yürüyorsunuz, o anlatıyor gibi böyle bir ambiyansla. Çok uygun yani şeye, o medyaya giriş yapmak için. İyi bir kitaptan başladığını düşünüyorum. Ben de değerlendireyim.
Tam yürürken Michelle'in bir anda "Hey genuine, foşiz foşiz" demesi falan. Rüya gibi.
Bir anda 2000'lerin başındaki New York'a ışınlanmadın mı ama yani?
Keşke ışınlanmasaydım ya.
Ya biri şey demiş, May December ama Michelle Williams'la Britney kitabın kaydından önce bir haftayı birlikte geçiriyorlar.
Okudum onu.
Çok izlerdim. Çok isterdim izlemeyi. Çok izlerdim dedim. İzlerdim de yani.
Ben de kitabın aşkıyla hemen Michelle Williams'ın IMDb sayfasına gittim. Gelecekte sadece bir tane filmi gözüküyor. O da Todd Haynes'le Peggy Lee biyografisi. Michelle Hanım, lütfen bizi kendinizden mahrum bırakmayın. Sizi çok seviyoruz. O podcast'in favori aktrislerinden birisiniz. Aldığınız GOTY madalyanı da hatırlayalım burada, Showing Up'la.
Showing Up'la.
Hı-hı. Helal olsun. Bebişini doğurmuştur artık değil mi Michelle Williams? Tabii. Hatta doğmuş muydu acaba Oscar zamanı?
Hiç hatırlamıyorum. Evet, bu aralar bir yeni bebeği olmak üzere diyor. Evet. Da maşallah Mama Bear çıktı.
Evet ya, yürü be Michelle.
Kaçıncı çocuk? 3 mü?
Heat'den var bir tane. Bu ikinci değil mi? Gelecek bölüm Heidi Klum'u mu övsek? Şimdi Mama Bear deyince. Ya bir şey yapmamış. Ben çok tebrik ediyorum o kadını ya. Model olup böyle zırt zırt doğurdu.
3, evet.
3 müymüş Michelle Williams'ın çocuğu?
Hı hı.
Helal. Yani şey olarak Heidi Klum meselesinde şuradan, yani işte tamamen fiziksel bir şey üzerinden kazanç sağlayan birisin. Bu kadar böyle çat çat çat kaç tane doğurdu, ben inanamıyorum ve tebrik ediyorum ya Heidi Klum'u. Vallahi ben her anneyi bir tane doğurmak bile bence büyük delilik de, bu 5'i 6'yı görenler inanılmaz bu çağda özellikle.
Bunu bir kere yapıp bir daha yapmak istemek bence çok acayip.
Aynen öyle.
Yani.
Hanımefendi, emin misiniz? Bakın kocanız zorlamıyor değil mi?
Kurtulmak istiyorsan göz kırp. Yani şey, tabii söz hakkı da oldu. Bunu bir kere yapmış bir insan olarak. Ya melek yavrum, dünyada hiçbir şeyle değişmem falan, o ayrı da. Bence hamilelikle ilgili en zor kısım, çok fazla belirsizlik var süreçte. Ve yani tekrar tekrar o belirsizliğin içine giriyor olma fikri bana çok korkutucu geliyor. Yani çünkü hani kapalı bir kutu o. Hani çocuk sağlıklı mı doğacak, işte bağ kurabilecek misin falan, bunları bilmeyerek bir 9 ay geçiriyorsun. Şeyi geçtim zaten, hani bunun fiziksel zorluğunu geçtim. Ve arkasından gelmesi gereken iyileşmeyi. Bence en korkunç tarafı o. O yüzden buna tekrar tekrar girebilmeyi seçen herkesi tebrik ediyorum.
Ben tabii bu kısmına hakim olamam. Ben total sadece bir insana hayat verme kararını almış bütün kadınları tebrik ediyorum. Bunu bir kez, bir kez, sonra ikinci kez, sonra üçüncü kez alanlara da ayrıca mümkünse. Zaten ya benim söylememe gerek yok. Cenab-ı Hak, yok Cenab-ı Rab, Allahü Hak, whatever. Size sevap pointlerinizi yazıyordur hanımlar.
Cennet biliyorsun orada.
Evet. Cennet annelerimizin ayaklarının altındadır. O zaman Sedacığım, kapanışta şunu yapalım. Bir anneyi kutlayalım bugün. Önümüzdeki pazartesi günü doğum günü olan bir anneyi kutlayalım. Sayın Arter'in doğum günü yaklaşıyor efendim. Ve ilk kez şu an burada kutlanıyor o podcast. Şu ana burada kadar daha kutlayan gerçekten yoktur değil mi?
Yok yok. Yani İyi bazı markalar mesaj attı. Seda. Onu belirtmek isterim.
Seda.
Ay efendim, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Canım yeni yaşım.
Yeni yaşınızdan beklentilerinizi bir alalım. Burada dinleyicilerimiz de şahitlik etsinler.
Yani mümkünse ölmemeyi bekliyorum. Onun dışında çok da bir beklentim yok.
Setacığım ya, ne yaptın? Nasıl bir kan doğramaktı bu tam kapanışta?
Valla öyle yani, son 3 yıl biliyorsun böyle geçti. Lan ölür müyüz? Bu bizi öldürür mü? Peki bu bizi öldürür mü diyerek geçti. Yok yani, keyfim yerinde ya kişisel olarak. Hani dünya çok comalokka şu anda. Ama ben iyiyim yani, böyle giderse iyi olur. Çok şükür ağzımızın tadı bozulmasın. Çok bir beklentim yok. Şey var ya, bir tane influencer çocuk var, çok seviyorum, Tulu. Her ayın başında şey diyor ya, Ekim ayından beklentilerim lavlanmak ve 10 milyon dolar hesabımıza. Biliyor musun?
Evet biliyorum. Şey yazan
ben
değil mi?
Ben çok hoşta diyorum. Ha bir şey, tıkır tıkır klavye sesiyle evet, evet, yapıyor. Evet. Ama onun dileklerini diliyorum ben de yani işte. 10 milyon diyorlar ve lavdan yana bir şikayetim yok çok şükür. Sağlık, esenlik falan yani. Öyle şeyler.
Ben de o zaman sana yeni yaşında sağlık, huzur, bol kazanç diliyorum. Bu üçü zaten şey kısmı sende. Mutluluktur, aşktır. Onlar sende yani. Oralara biz girmeyelim artık. Birazcık kalemleri azaltalım ki Sedacığım. Hani yukarıdaki de ilgilenebilsin dileklerinle diyerek.
Teşekkür mantıklı ediyorum. Mı? Çok sağ ol canım benim. Hı. Çok sağ ol.
Madem öyle, Seda bu sene ölecek mi ölmeyecek mi diye düşünüyorsanız, merak ediyorsanız abone olmayı unutmayın. Spotify ve Apple Podcast üzerinden lütfen o podcast'e abone olmayı unutmayınız efendim. Bizi buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.